Ayrım 4, sayfa 41. İskenderiye'de karaya çıkmıştım ve sakallı patrikanında kalıyordum. Gecenin geç saatlerinde bir zenci tarafından uyandırıldım. Bana buraya bir gün önce gemiyle gelen Frank hekimi olup olmadığımı sordu. Yardımıma ihtiyaç duyan efendisinin adına geliyormuş. Tıbbi malzemelerini alıp onun yanına gitmeliymişim. Adam uzun süredir koşan biri gibi soluk soluğa kalmıştı. Ancak kesik kesik konuşabiliyordu. Çabuk olmam için bağırıp duruyor, bu arada şu önümdeki kızartma kadar siyah olan ellerini birbirine vuruyordu. Karanlık sokaklardan geçerek evlerin giderek fakirleştiği ve sokakların ıssızlaştığı bir mahalleye geldik. Ansızın karşımıza saray benzeri bir yapı çıkınca çok şaşırmıştım. Doğrusu bulunduğumuz yere hiç uymuyordu. Karaya vurmuş bir gemiye benziyordu. Etrafı yüksek duvarlarla çevriliydi. Kuleler ve burçlarla korunuyordu. Dar bir kapıdan geçerek beni beklemekte olan bir oğlanın bulunduğu iç avluya girdik. Oğlan beni çok basamaklı bir merdivenden çıkararak penceresinden uçsuz bucaksız çölün göründüğü bir odaya soktu. Ufuktaki ince, kırmızı bir şerit sabahın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyordu. Çift kanatlı bir kapı açıldı ve içeriye beyaz elbisesi dalgalanan bir Arap girdi. Sarığından bile beyaz bir sakalı vardı. Sadece gözleri ıslak ardoğaz taşı gibi pırıl pırıl parlıyordu. Refakatçim adamın karşısında kendini yere attı. İhtiyar da beni satın almak istediği bir mal gibi dikkatle süzüyordu. ''Sen bir Frank hekimi misin?'' ''Göz hekimiyim.'' diye karşılık verdim. ''Seni buraya neden çağırttığımı biliyor musun?'' ''Tahmin edebiliyorum. Bir hekim gecenin ortasında neden alelacele çağırtılır ki? Yardımıma ihtiyaç duyan zavallı hasta nerede?'' Arap sanki doğru duymamış gibi yüzüme baktı. Kaşlarını şaşkınlıkla yukarı kaldırmıştı. Sonra sanki öksürük nöbetine tutulmuş gibi göğüs kafesi titremeye ve kasılmaya başladı. Sakallı boğazından keçi melemesine benzer tuhaf bir ses yükseldi. Sonra da kendini tutamayarak kahkahalarla gülmeye başladı. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. ''Allah adına, işte bu çok iyi.'' diye bağırdı sonra. ''Evet, gerçekten de bu çok iyi. Ne dediğini duydunuz mu? Yardımıma ihtiyaç duyan zavallı hasta nerede?'' Sonra gözlerindeki yaşları silerek bana döndü ve şöyle dedi. ''O zavallı hasta bir oğlan. Peki nesi var? Henüz bir şeyi yok ama sen bunu değiştireceksin. Sizi anlamıyorum.'' ''Ona sen anlat.'' dedi ihtiyar o anda odaya giren bir adama. ''Çok iyi Arapça konuşuyorsunuz.'' dedi yeni gelen. ''İskenderiye'de ilk kez bulunmadığınız belli oluyor.'' ''Yanılıyorsunuz, burada ilk kez bulunuyorum.'' diye karşılık verdim ona. ''Arapçayı Endülüs'te öğrendim.'' ''Endülüs,'' dedi adam aldırmaz, hatta küçümseyici bir sesle. ''Orada her şey farklıdır. Hadım kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?'' ''Evet, erkekliği kesilmiş olan bir adam.'' ''Doğru, şimdi sizden ne istenildiğini anlıyor musunuz?'' ''Demek, benden. Ama niye ben?'' ''Bunun üç sebebi var. Birincisi, siz yetenekli bir cerrahsınız. Bıçakla göze müdahale etmeye cüret eden biri, hayalları da kolaylıkla kesebilir.'' İkincisi, siz bir inançsızsınız. Kur'an, bizim hekimlerimize insanları hadım etmeyi yasaklar. İncil'de ise bu tür bir yasak yoktur. Roma halifesinin hekimleri, sesleri daha güzel olsun diye oğlanları hadım etmiyor mu? Üçüncü ve en iyi sebep, hizmetiniz karşılığında size ödeyeceğimiz ücret. Bu sözlerle beraber önüme içi para dolu bir kese fırlattı. Tereddüt ettiğimi gören ihtiyar, al onu dedi. Emeğinin karşılığı olan para. Bugüne dek hiçbir Hristiyan hekimi bunu geri çevirmedi. Ama ben bugüne dek bu operasyonu hiç... Sen gözlere inen perdeyi kaldıran başarılı bir cerrahsın. Bıçak kullanmayı, yaraları iyileştirmeyi biliyorsun. Sonra yan odalardan birine götürüldüm. Alçak bir sehpanın üzerinde duran deri ciltli bir kitapta hadım etmenin farklı teknikleri çizimlerle anlatılıyordu. Neden farklı teknikler diye sordu hayvan tacirlerinden biri. Bir boğayı veya koçu sadece bir şekilde vurabilirsin. Elbette ama insanlarda durum biraz farklı. Bunu bize anlatmalısınız diye bağırdı arabacılar. Hekimin kadehini tekrar birayla doldurdular. Haydi anlatın. Şarkta esas olarak 5 ayrı hadımlaştırma tekniği uygulanır. Bunların kulağa hoş gelen Arapça isimleri vardır. Biçilmiş tarla adı verilen teknikte söz konusu zavallının erkeklik organı ve hayalları kesilir. Ağaç kesme ise sadece organın kesilmesi anlamındadır. Hadım edilen kişi teorik olarak üreme yeteneğini yitirmez. Ancak bu işi yapacak en önemli organından yoksun kalmış olur. Ağaç kesme genel olarak bir ceza işlemi olarak uygulanır. Tıpkı elin kesilmesi gibi. Başka bir tekniğin adı ise yuva çıkarılmasıdır. Demir bir telle hayalar torbalardan çıkartılır. Fındık kırma tekniğinde ise hayalar ya demir bir kıskaçla ama genel olarak dişlerle patlatılır. Bu teknik genel olarak küçük çocuklarda uygulanır. Yalvarırım susun artık, midem alt üst oldu diye inledi müşterilerin iştahlarının kapanacağından endişelenen hancı. Peki sen böyle bir şey yaptın mı diye sordu arabacılardan biri. Yüzünde gözle görülür bir dehşet ifadesi vardı. Nasıl olur da bir insanın? İnsan mı dedin diye sözünü kesti onun hekim. Ne insanı? Hadım edilecek çocuk Afrika ormanlarında yakalanmış, vaftiz edilmemiş vahşi bir zenciydi. Bir maymunun kuyruğunun kesilemeyeceği nerede yazılı ha? Bana bunu yasaklayan emri gösterin. Devam, anlatmaya devam et diye bağırdı hayvan tacirleri. Çocuğu bir yatağa bağlamış ve ağzını tıkamışlardı. Gözleri yuvalarında fıldır fıldır dönüyordu. Sanki her an fırlayacakmış gibiydiler. Baldırlarının üst kısmına keten bezler sarmış ve kanamayı azaltmak için karnına ıslak bezler koymuşlardı. Simsiyah erkeklik organı biberli suyla yıkanmıştı. Böylece tek bir hareketle çocuğun erkeklik organını ve hayalarını vücudundan ayırdım. Bu işin sırrı yıldırım hızıyla hareket etmekte ve yaranın mümkün olduğunca küçük tutulması için organları vücuda en yakın noktadan kesmekte saklı. Sonra yara kaynar yağla dağlandı ve idrar yollarının açık tutulması için penis köküne bir kamış sokuldu. Yaranın sıkıca sarılmasından sonra çocuk ayağa kaldırıldı ve iki adamın yardımıyla odada bir aşağı bir yukarı yürümeye zorlandı. Sonra tekrar yerine yatırıldı. Neyse dedim adamlara, çocuk başına gelenlerin en kötü kısmını atlattı. Hayır diye karşılık verdi adamlar. Asıl felaket şimdi başlıyor. 3 gün boyunca hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecek. İdrarını boşalttığı zaman da cehennemi acılar duyacak. Ama netice itibariyle hayatta kalacak. Hekim sözlerine uzun bir ara verdi. Ya sonra, sonra ne oldu? Çocuk bir hamlede kendisini pencereden aşağıya attı ve kafa üstü yere çakıldı. Hemen o anda ölmüştü. Tıpkı kürkünün zedelenmemesi için tuzağa yakalanan bir tilkinin kafasının kırılması gibi. Hekim birasından büyük bir yudum daha aldı. Ama gerçeği dile getirmek gerekirse bu benim suçum değildi. Çok başarılı bir operasyon yapmıştım. Ama o köpe oğulları aldığım ücreti geri istediler. Ben de elbette ki bunu reddettim. Vahşi hadımın aşağı atladığı pencerenin önünde yüksek sesle tartışmaya başladık. Adamlar üzerime saldırdı. Ben de elimden geldiğince kendimi savunmaya çalıştım. Tam kuşaklarındaki hançerlere el atmışlardı ki bu saygıdeğer tapınak şövalyesi sanki Tanrı tarafından gönderilmiş gibi sokağın başında beliriverdi. Gerçekten de tam vaktiydi. Yüce Tanrı Daniel peygamberi aslan çukurundan nasıl kurtardıysa Edrian birader de beni katillerimin pençelerinin arasından çekip aldı. Kapıdan geçmekte zorlanacak kadar iri yarı bir adam olan dev zencinin kolunu bir darbede kırdı. Diğerini bir bayrak gibi yukarı kaldırdı ve altında vahşi bir köpek sürüsünün çılgınca havladığı pencereden dışarı fırlattı. Üçüncü adamın burun deliklerine 2 parmağını soktu ve bir çekişte burnunu üst dudağından ayırdı. Şerefim adına yemin ederim, daha önce buna benzer bir şeyi hiç görmemiştim. O günden sonra tapınak şövalyelerinin neden yenilmez kabul edildiklerini biliyorum. Evet dostlarım, şimdi de kurtarıcımın şerefine içelim. Adamlar hep birlikte kadehlerini boşalttılar. Sonra da hayvan tacirlerinden biri Orlando'ya döndü. Bir tapınak şövalyesinin böyle berbat bir yerde hem de gecenin o vaktinde ne aradığını bilmeyi doğrusu çok isterdim. Bunu ona ben de sordum diye güldü hekim. Bana ne cevap verdiğini biliyor musunuz? Evet, ne cevap verdi diye bağırdı Orlando. Hekim neşeli bir yüzle ona baktı. Çok şakacısınız ama istesem de bunu size hatırlatamam. Çünkü orada ne aradığınızı bana da söylememiştiniz. Bana sadece şu cevabı vermiştiniz. Pis kes imitar. Bu ne demek diye sordu hayvan taciri. Balıklar gibi yapalım demek. Bilirsiniz, tapınak şövalyeleri de balıklar gibi genelde konuşmayı pek sevmezler. Özellikle de konu gizli tarikat görevleriyle ilgiliyse. Yoksa orada bulunmanızın sebebi özel bir görev olabilir miydi? İskenderiyeli kadınlar şeytani bir çekiciliğe sahip. Umarım bu şakamı hoş görürsünüz. Gelin kadeh kaldıralım. Her şey hala sanki dün olmuş gibi gözümün önünde. Oysa aradan neredeyse 1 yıl geçti. Ertesi gün sizi İskenderiye'den Girit'e götürecek olan gemiye kadar size eşlik etmiştim. Hatırlıyor musunuz Edrian birader? Vedalaşırken... Orlando telaşla duyduklarını toparlamaya çalışıyordu. Temmuz başlarında Edrian İskenderiye'den batıya doğru yola koyulmuştu. Demek ki dönüş yolunda bulunuyordu. 10 hafta sonra Dük Ludwig öldürülmüştü. 10 hafta yani Alpleri aşmak için gereken süre. Ama bu ne anlama gelirdi ki? Sırf bu yüzden Adrian'ın katil olduğu söylenebilir miydi? Hekim soluk almadan konuşmaya devam ediyordu. Yağlı dudakları A ve O harflerini telaffuz ederken büzülüyor, M harfinde ise çiftleşen sümüklü böcekleri andırıyordu. P ve B harflerinin telaffuzunda ise etrafa lapa parçacıkları ve küçük baloncuklar saçılıyordu. Orlando kelimeler kendisine ulaşmadan bile her şeyi algılıyordu. Daha sonra evine geri dönerken o akşam neler yemiş olduğunu tüm çabasına rağmen hatırlayamadı. O gece bir rüya gördü. Bir kalenin tepesinde duruyor ve aşağıda uzanan çöle bakıyordu. Uzaklarda bir sinek kadar ufak bir nokta kendisine doğru yaklaşıyordu. İyice yaklaştığı zaman Orlando bunun elbiseleri rüzgarda uçuşan bir süvari olduğunu fark etti. Atın nalları yerdeki kum zerrelerini tıpkı bol sulu bir çeşme gibi göğe fışkırtıyordu. Süvari iyice yaklaştığı zaman onu tanıdı. Bu Adrian'ın ta kendisiydi. Orlando ismiyle hitap ederek ona bağırdı. Ancak var gücüyle haykırmasına rağmen diğeri onu duymuyordu. Adrian bir kulaç mesafeden yıldırım hızıyla uzaklaşıp gitti. Ancak aynı zamanda tuhaf bir yavaşlıkta hareket ediyordu. Zaman ve mekan kavramları iç içe geçip gerçek anlamlarını yitirmişlerdi sanki. Adrian'ın yüzü solgundu, hatta bir ölü kadar beyazdı. "Bekle!" diye bağırdı Orlando. "Dur, nereye gidiyorsun?" Ve uzaklardan Adrian'ın sesini duydu. Sadece tek bir kelime haykırmıştı. "Alamut!" gibi bir kelime. Orlando ansızın uyandı ve bir daha uyuyamadı. O gizemli kelime kafasının içinde çınlayıp duruyordu. "Alamut!" 3 günlük bir dinlenme sonrasında 2 tapınak şövalyesi manastırın yastıklarını bir kez daha atlarının eğerleriyle değiştirdiler. 2 gün süren Kaors yolunda hekim de onlara eşlik etti. Yolu bildiği için onlara kılavuzluk yapıyor, öte yandan neşeli hikayeleriyle onları eğlendiriyordu. "İnsanlar hayvanlardan daha aptal," dedi adam. "Önce para kazanmak için sağlıklarını feda ediyorlar, sonra da sağlıklarını tekrar kazanmak için paralarını feda ediyorlar. İnanın bana, aptallık da bir hastalıktır. Üstelik kişinin kendisinin değil de yakın çevresinin mağdur olduğu tek hastalık. Vivat morbi. Meale sehabet medicus, nemo simale se haboerit. Yaşasın hastalık. Herkes kendisini iyi hissederse, hekim kendisini iyi hissetmez. Tüm hastalıkların en kötüsü hangisidir diye bilmek istedi Zakaryas. Hekimler, medico tantum hominem osidise suma impunitas est. Sadece bir hekim cezaya çarptırılmadan bir insanı öldürebilir. Sağlıklı kalmak için ne yapmak gerekir? Perhize dikkat etmek. Tok insan oruç tutmayı öğütler," dedi Orlando ve Zakaryas ekledi. "Doğrusu siz perhiz yapan sağlıklı bir insana pek iyi bir örnek teşkil etmiyorsunuz." Hekim güldü. "Yüce Tanrı şişmanlara da kendilerine layık bir görev vermiş. Onları mezarlık solucanlarına mükemmel bir ziyafet hazırlamakla onurlandırmıştır." Öğlene doğru yol kenarında bulunan sefil görünümlü bir çiftliğe ulaştılar. Yoldaki derin deliklerde ördekler yüzüyor, küçük bir kız bir eşeği gütmeye çalışıyordu. Atlıları gördüğü zaman korkuyla kaçmaya çalıştı. Bu esnada başındaki büyük örtüyü de yere düşürdü. Çiftlikten yükselen tiz, hayvani çığlıkları çok uzaktan duymuşlardı. "Tam vaktinde geldik," diye bağırdı Zakaryas. "Bir domuz boğazlıyorlar." "Bu bir domuz değil," dedi hekim. "Bir kadın." Tapınak şövalyeleri ve hekim atlarını mahmuzladılar. Çığlıklar, bacasından gökyüzüne siyah dumanlar yükselen bir kulübeden geliyordu. Alçak kapıdan içeri ilk dalan Orlando oldu. Ancak gözleri odanın isti karanlığına alışamadan arkasından gelen hekimin sesini duydu. "Çekicinizi yerine koyun, burada insan öldürülmüyor, aksine dünyaya bir yenisi geliyor." Demir bir kazanın altında dumanlı bir ateş yanıyordu. Hemen önündeki bir sandalyenin üzerinde genç bir adam oturuyordu. Kollarını kucağına oturmuş olan genç bir kadının beline sarmıştı. Önlerinde yere diz çökmüş olan bir kız var gücüyle kadının bacaklarını ayırmaya çalışıyordu. Adamın kıllı kolları kadının kocaman karnını avını sıkıp öldürmek isteyen yılanlar gibi kavramıştı. Kadının çığlıklarına dayanamayan Orlando elleriyle kulaklarını kapadı. "Yeter, durun," dedi hekim sert bir sesle. "Zavallı kadını öldüreceksiniz." Ellerini ateşin yanında duran ve içi domuz yağıyla dolu olan bir çanağın içine daldırdı. Sonra da yağlı parmaklarını kadının eteğinin altına soktu. Sonra da baba adayına döndü. Sen bir çiftçisin. Daha önce hiçbir dananın veya kuzunun doğumuna yardım etmedin mi? Bu ne budalalık? Köyünüzdeki kadınların arasında bir ebe yok mu? Ona yerdeki kız cevap verdi. Yaşlı Bonemere geçen kış su çiçeğinden öldü. Hekim az ötede sandalyelerden birini yanına çekti ve adamın yardımıyla kadının yere diz çökmesini, kollarıyla da sandalyenin sırtına tutunmasını sağladı. Ona ilaç benzeri bir şey verdin mi? Sıcak çavdar mahmuzu lapası, adamotu ve kartal tahtası. Ne zaman? Az önce. Lapanın kalanı hala sıcak. Çavdar mahmuzunun sancıları başlatması daha en azından bir saat sürer, dedi hekim. Bir bez parçasını sıcak suya batırdı ve kadının karnının etrafına sardı. Bu yöntemle doğumun başlamış veya başlamamış olduğunu kesin surette anlarsın. Ağrılar dinerse biraz daha vaktin var demektir. Kadın tekrar bağırmaya ve inlemeye başladı. Ancak sesi bu kez boğuk ve güçsüzdü. Ardına kadar açılmış gözleri Orlando'ya kesilmeyi bekleyen bir hayvanın gözlerini hatırlatmıştı. Kaybedecek vaktimiz yok. Al şu çanağı, dedi hekim adama. İçine işe. Anlayamadım. İçine işe dedim be adam. Adam kendisine söyleneni yaptı. O da gücünün sonuna gelmişti. Hekim çanağı onun elinden aldı ve kadının dudaklarına dayadı. İç hepsini. Kadın tiksinerek başını yana çevirdi. Hekim sol eliyle onu saçlarından kavradı. Başını zorla geriye çekti ve sıcak idrarı son yudumuna dek boğazından aşağı boşalttı. Orlando midesinin kalktığını hissetti ve kendini güçlükle dışarıya attı. Zakaryas da kireç beyazı bir suratla kulübenin duvarına dayanmıştı. Aman tanrım diye inledi. Şehvetin sonucu bu kadar korkunç demek. O akşam Breville-Lagayler'deki Saint Martin Kilisesi'nde konakladılar. Rahip onların şerefine bir oğlak kestirmişti. Son derece yoğun şarabı suyla karıştırıp içmek gerekiyordu, ancak hekim bunu yapmayı şiddetle reddetti. Bir savaş sonrası o gün yaşananlar nasıl akşam sohbetlerinin ana konusunu oluşturursa, şimdi de doğal olarak hekimin müdahale ettiği zor doğum ve başarılı sonucu konuşuluyordu. Bugün dünyaya gelmesine yardımcı olduğumuz küçük insancığın şerefine içelim. Umarım yaşayacağı günler ve ölümü doğumu kadar acı dolu olmaz. Hekim kadehini bir dikişte boşalttı ve parmaklarına bulaşan yağı yalayarak temizledi. Orlando'nun aklına ister istemez domuz yağı dolu çanak gelmişti ve midesindeki bulantıyı bastırmayı güçlükle başarabiliyordu. Ondan farklı bir durumda olmayan Zakaryas kendini tutamayarak hekime döndü. Bütün gün kafamı kurcalayan bir konuyu size sormak istiyorum. Neden kadını kocasının idrarını içmeye zorladınız? Neyini içmeye diye sordu rahip dehşet içinde. Doğru duymadığını sanıyordu. Yanlış anlamadınız diye güldü hekim. Başka çarem yoktu. Rahipler ve şarlatanlar için kendilerini başarıya götüren her yol mübahtır. Böyle iğrenç bir şeyin neye faydası olabilir ki? Ne kadar iğrenç olursa o kadar iyi. Ebelerin buna benzer bir yığın işe yarar reçetesi vardır. Kötü kokulu ve tatlı maddeler kadında kusma isteği yaratır. O da doğum sancılarının başlamasına neden olur. Tiksinmemek mümkün değil, dedi rahip. Hekim kadehini ışığa tutarak bir dörtlük okudu. Şarap idrar gibidir. Kalitesini öğrenmek için koklar, tadına bakar, bir de ışığa tutarsın. İdrar, bir insanın sağlık durumu hakkında hekimlere diğer belirtilerin tümünden daha fazla bilgi verir. Tam 20 farklı rengi tespit edilmiştir. Deve tüyünden kardinal kırmızısına, civciv sarısından tek boynuzlu atın boynuzunun siyahına kadar. Bu renkler bize sadece sağlık durumumuzu değil, duygusal durumumuzu da gösterir. İdrarı kırmızı ve ince olan bir insan neşeli ve keyiflidir. Beyaz ve yoğun idrar ise soğuk karakterli bir insana işaret eder. Tüm bunlar ne kadar tiksindirici. Naturalia non sunt turpia. Doğal olan çirkin olamaz, diye karşılık verdi hekim. Aranızda bugüne dek plasenta tutmuş olan var mı? Bu iğrenç görünümlü peltemsi et parçası genellikle doğumdan hemen sonra en yakındaki gübre yığınının altına sokulduğu için pek çok insan varlığından bile haberdar değildir. Dişi hayvanlar ise vücutlarından attıkları plasentayı yerler. Hem de ister etçil, ister otçul, ister evcil, ister yabani tüm hayvanlar. Bilge Avicenna, Canon Medicinae adlı eserinde bir loğusa için kendi plasentasından daha besleyici hiçbir şey bulunmadığını yazmaktadır. İnsan kendi etini nasıl yiyebilir, diye sordu Orlando. Rahip de haç çıkartarak ekledi. Ebeler arasında pek çok büyücü karı bulunur. Başka hiç kimse kadınlar üzerinde bir ebe kadar kudret sahibi değildir. Kadının cinsel organının tüm hastalıkları veya arzuları için bir ilaçları vardır. Aşk iksirleri, doğurganlık merhemleri ve istenmeyen gebeliklere karşı zehirler hazırlarlar. Sadece dünyaya yeni gelen yaşamı değil, dünyadan göçüp giden yaşamı da avuçlarının arasında tutarlar. Çünkü ölüleri hala eski putperest geleneklerine göre yıkarlar. Ebelerin içinde eski ahitin yılanları yaşamaktadır. Eskulap'ın yılanları diye düzeltti hekim. Doğum yaptıkları zaman bütün kadınlar bu kadar korkunç çığlıklar atar mı diye sordu Zakaryas. Hepsi, doğum yapan bir kadının çığlıkları tavukların gıdaklaması kadar tipiktir. Britanya köylüleri şöyle der, köpekleri, horozları ve doğuranları bütün civarda işitmek gerekir. Hatta kadınların birçoğunun gırtlağı döl yatağından daha fazla zarar görür. Hiçbir işkence odasından bu kadar korkunç sesler çıkamaz. Platon yazılarında döl yatağının annenin vücudunda bağımsız bir yaşam süren bir parazite, bir hayvana benzediğini söyler dedi rahip. Bu ilginç tez hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de döl yatağı görünüşe göre kendi iradesine sahiptir. Yunanlar da bunu biliyordu. Platon'un dilinde döl yatağına hister adı verilir. Histerik kadınlar döl yataklarının keyfi tarafından yönetilen kadınlardır. Hangi kadın böyle değildir ki? Bazıları döl yatağını bir tür kurbağaya, bazıları da balığa benzetirler. Paris'te ona Museau de Touche yani sazan ağzı ismini veririz. Şampanya'da ise onu bir kara kurbağasına benzetirler. Bu hayvanın iştahının ne kadar açık olduğu özellikle cinsel ilişki esnasında ortaya çıkar. Üzerine doğru gelen spermayı yutmak için ağzını çabuk ve hırslı hareketlerle açıp kapar. Bu arada oltanın ucunda bulunan bir solucanı ısıran bir balık gibi çırpınır ve kasılır. Karanlığın ve dehşetin yuvası dedi rahip. Günahların, yılan yuvalarının ve gübre yığınlarının kaynağı. Yaşam fırını diye ekledi hekim. İnsanlığın en kutsal beşiği. Vücudun en iğrenç, en kirli iki deliğinin arasında bulunan bir organı kutsal olarak niteliyorsunuz. Böyle bir yerin kutsiyetinden söz edilebilir mi? Ama döl yatağının kendisi de bir lağım ağzı değil midir? Hamile olmayan kadınların vücutlarındaki kirli kan oradan boşalmaz mı? Simon Magnus şöyle der. Döl yatağı insanın tüm günahlarından arınmış olarak yaratıcıyla bir ve aynı olduğu tek yerdir. Doğum cennetten kovulma anlamına gelir. Simon Magnus, Gnostiklerin başıydı, dolayısıyla kafirin tekiydi. Döl yatağı, azizler de dahil olmak üzere tüm insanların sığındığı ilk yuvadır, diye devam etti hekim sözlerine. İsa Efendimizin de bizi kurtarmak için dünyaya gelmesinden önce tam 9 ay orada bulunduğunu unutmamalıyız. Buna rağmen yine de aybaşı kanaması zehirlerin en iğrencidir. Adet gören bir kadının dokunduğu her şey bozulur. Süt kesilir, ekmek hamuru kabarmaz, et çürür, bal ve şarap ekşir, ilaçlar sağaltıcı güçlerini yitirir. Kanamanın sadece kokusu bile köpekleri deliye çevirmeye yeter. Temiz olmayan bir kadının bir dokunuşu, hatta sadece bir bakışı bile yıkıcı etkiye sahiptir. Plinius, Naturalis Historia adlı eserinde şöyle yazar. Adet gören bir kadının tek bir bakışı bile aynanın parlaklığını yok etmeye yeter. Kılıçlar da keskinliklerini yitirir. Erkekler de keskinliklerini yitirir diye güldü hekim. Hayır, hiç de değil diye bağırdı rahip. Hemen her köyde ahlaksızlığın meyvelerine rastlamak mümkündür. Nasıl meyveler diye sordu Zakaryas. Kırmızı kafalılar, tuğla suratlılar, ateş cadıları. Adet kanaması sırasında kurulan cinsel ilişki sonucu doğan çocuklar kızıl saçlı olur dedi hekim. Aynı zamanda çilli, benli ve cüzdan gibi lekeli olarak da diye ilave etti rahip. Kızıl saçlı bir çocuk ebeveyninin teşhir direğidir. İşte bana bakın, babam annemi kırmızı şarap dolu bir çanağın içine oturtup bir hayvan gibi arkadan becermiş. Dediğim gibi ahlaksızlığın kızıl meyvesi insan ırkının tüm kötü özelliklerini bünyesinde toplar. İnsanlar boş yere şöyle dememiş, sakın bir kızıl saçlıya güvenme. Yahuda'nın da saçı ve sakalı kızıl renkteydi. Hiçbir kadın kızıl saçlı olanlar kadar azgın ve şehvetli değildir. Bir hayvandır artık o, kızışmış bir inektir. Sizi duyan da Havva'nın kızlarını insandan saymadığınızı sanacak diye güldü hekim. Gaina non est avis, uxor non est homo diye karşılık verdi rahip. Horoz bir kuş değildir, kadın bir insan değildir. Sonraki günlerde Dordogne Vadisi'nde ilerledikleri bir esnada Zakaryas sordu. Cinsel ilişki gerçekten de o rahibin anlattığı kadar pis bir şey mi? Bilgisiz bir hekim, bir hastaya hekim olmayan birinden daha büyük zararlar verir dedi hekim. Bilgisiz bir rahip de inanca rahip olmayan birinden daha büyük zararlar verir. Kendisini din adamı sanan o zavallı, yaşam denilen o olağanüstü, mucizevi döngü hakkında en küçük bir fikre bile sahip değil. Tahıl tohumları sadece tarlaya ekildikleri zaman içlerindeki yaşamı ortaya çıkartırlar. Erkeklerin tohumları da aynı şekilde kadının bereketli tarlasına ihtiyaç duyar. Toprağın kirli olduğunu iddia eden biri budalanın tekidir. Yaratıklarının çoğalması Tanrı'nın da arzusudur. Çünkü varlığını ancak bu şekilde sürdürebilir. Bu nedenle de bu önemli görevi her yerine getirişimizde mutluluk ve neşe duygularıyla dolmamızı sağlamıştır. Birkaç gün önce hep birlikte şahit olduğumuz zorlu, tehlikeli ve acı dolu bir sürecin yaşanması için Tanrı aşkı yem olarak kullanır. Orgazm da gösterdikleri çaba için kullarına ihsan ettiği olağanüstü bir armağandır. Neden hasta oluyoruz diye sordu Zakaryas. Neden ölmek zorundayız? Sen hasta olduğun için değil, yaşadığın için ölüyorsun. Yaşam her gece uyku tarafından geçici olarak tedavi edilen bir hastalıktır. Ancak kesin ölümün ta kendisinden başka bir şey değildir. Kaors'ta Saint Etienne katedralinin önünde birbirleriyle vedalaştılar. Tanrı seninle olsun Adrian dedi hekim. Evet diye geçirdi içinden Orlando. Tanrı seninle olsun Adrian. Sonra göğün farklı yönlerine kendilerini bekleyen kadere doğru hareket ettiler. Lut nehri üzerindeki taş bir köprüde Orlando atını durdurdu. Suya bir taş fırlatarak olanca gücüyle bağırdı. Alamut. Ne dedin diye sordu Zakaryas. Alamut ne anlama geliyor? Diem docet. Göreceğiz.